Ayrım 9. Şeyhülislam Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi'nin Meşrutiyet, Büyük Harp ve Mütareke Günlükleri 1909-1922. Hazırlayan Ali Suat Ürgüplü. Sayfa 93. 2-1-10 Siyasetçi Portreleri. Yazarın dönemin siyasi şahsiyetleri hakkındaki gözlemlerinin çoğunun esas itibariyle gayet taraflı veya söz konusu kişiyi göklere çıkaran ya da yerden yere vuran, daha ziyade ikincisi, bir üslupla kaleme alınmış olduğunu söylemek durumundayız. Bu kayıtların büyük kısmı kendi şahsi tecrübelerine dayanmakla beraber, yazar bazen başkalarının, bazı şahıslar, bilhassa sevmediği şahıslar, hakkında söylediklerini aktarmaktan da geri durmamaktadır. İttihatçıların can düşmanı Kamil Paşa'nın tasviri son derece olumsuz olup, İttihatçılara olan garazı pek çok örnek ve aralarında Sultan Reşat'ın da bulunduğu pek çok kişiden aktarılan fıkra ve yorumlarla nakledilmiştir. Dipnot: mesela metin 10-14 Kasım 1912, 11-25 Şubat, 25 Temmuz 1913 tarihli kayıtlar. Bazı kayıtlarda Kamil Paşa'nın siyasi fikirlerine dair satırlara rastlansa da, bunlar kendisiyle görüşen üçüncü şahıslara aittir. Dipnot: mesela metin 16 Şubat ve 11 Kasım 1912 tarihli kayıtlar. Mustafa Hayri Efendi'nin Kamil Paşa ile doğrudan temasının olmadığı anlaşılmaktadır. Dipnot: metin 26 Ocak 1912 tarihli kayıt. Bu kayıt tek başına buna delil olmasa da diğer kayıtlarla birlikte ele alındığında ortaya bu sonuç çıkmaktadır. Kendi partisi dahilinde Ziya Gökalp'ten sonra en ağır ifadelerle tenkit ettiği insan Hacı Adil Bey'dir. Yazar, Adil Bey'i hiç tutmamakta ve onu kendini beğenmişlik, gösterişçilik ve kağıtçılıkla itham etmektedir. Dipnot: metin 7 Temmuz 1912 tarihli kayıt. Tenkidinin bazı yerlerde fazlaca sert ve haksız olduğu anlaşılıyor. Mesela dahiliye nezareti meselesinde. Dipnot: metin 20 Ocak, 24 Mart, 23 Haziran 1912, 6 Nisan, 15-18 Haziran 1913 tarihli kayıtlar. Her halükarda bu tavrın karşılığı olmadığı, Hacı Adil Bey'in Mustafa Hayri Efendi'yi seven, sayan ve ak günde kara günde yanında bulunan bir insan olduğu yine aynı günlüklerdeki kayıtlardan anlaşılmaktadır. Dipnot: mesela metin 2 Aralık 1912, 18, 22, 28 Ekim, 4 Kasım 1920 tarihli kayıtlar. 2-1-11 Diğer Portreler. Mustafa Hayri Efendi birçok kere siyasetle alakası olmayan insanlara dair tespitlerini de kağıda dökmüştür. Bunun en iyi örneklerinden biri Evkaf Sermimarı Kemalettin ve Muavini Talat Beylerle Şehremini Cemil Paşa Topuzlu hakkında kaleme alınmış olan kayıttır. Burada Mustafa Hayri Efendi gayet az ve öz bir surette söz konusu şahıslarda hoşuna giden ve gitmeyen şeyleri belirterek hangi işler için neden uygun olup neden olmadıklarına dair fikirlerini beyan etmiştir. Bu kayıtta aşırı övgü veya yergiden söz edilemez. Dipnot: metin 6 Mart 1913 tarihli kayıt. 2-1-12 Cihad-ı Ekber Fetvası ve Beyannamenin Yazılışı. Cihad-ı Ekber Fetvası'nın yazılışına dair tek bir satırın olmaması şaşırtıcıdır. Buna mukabil Cihad-ı Ekber Fetvası'ndan bir hafta sonra yayımlanan beyannamenin yazılışı o kadar detaylı kaydedilmiştir ki bu kayıtlara dayanarak bu süreci yeniden kurmak bugün bile mümkündür. Ancak burada unutulmaması gereken Söz konusu müzakerelerin Mustafa Hayri Efendi'nin toplantıya çağırdığı ulema arasında geçtiği ve bunun evveliyatını teşkil etmiş olan siyasi müzakerelere temas edilmediğidir. Bugünkü bilgilerimize nazaran bu müzakerelerde ulema mensupları yer almamış ve harbe girme kararı daha önceden esas itibarıyla Almanlarla üç paşalar, Talat, Enver ve Cemal Paşalar tarafından alınmıştır. Fetva kaleme alındığında Karadeniz vakası olarak bilinen Sivastopol ve Odessa limanlarının topa tutulması emri vakisi ceryan edeli iki hafta olmuştu. Mustafa Hayri Efendi'nin bu fetvayla beyannameyi meslek hayatının zirvesi olarak gördüğü bu kaydın her satırından bellidir. Bu yüzden de kendisi eserine karşı yöneltilen en ufak bir eleştiriyi bile kabul etmemekte ve Mustafa Asım Efendi örneğinde olduğu gibi böyle bir şeye yelteneni yerden yere vurmaktadır. Dipnot: Metin 21 Kasım 1914 tarihli kayıt. 2.1.13 Tutuklanma ve hapisler. Yazar ailesinin ifadesine göre 9 kere hapse girmiş, 9 kere de nazır olmuştur. Bu 9 tutuklanmadan ikisini 21 Kasım 8 Aralık 1912 ve 10 Mart 29 Mart 1919 tarihlerindekileri günlüklerinde ayrıntılı olarak tasvir etmiştir. Bu anlatımlarda hücrelerin fiziki tasvirleriyle bazı şahısların düşmanlığının sebeplerine dair yazarın tahminleri de vardır. Dipnot: Bakınız yukarıda Damat Ferit Paşa'ya dair not. 78. Bu tahminlerde yazarın bilhassa evkaf nazırı olarak faaliyetlerine dair ilginç detaylar bulunmakta ve bunlar kendisini tutuklayanlar tarafından neden öyle muamelelere tabi tutulduğuna dair ipuçları vermektedir. Bu anlatımlarda bazı eski mahkumlara işkence yapıldığı ve yazarın bundan haberdar olduğu bilgisi de vardır. Dipnot: Metin 21 Kasım 1912 tarihli kayıt. Bundan başka yazar tarafından aktarılan tutuklanma süreçlerinin tasvirleri, Türkiye'de bazı şeylerin değişmediğini göstermektedir. Yazar, Kamil Paşa hükümeti tarafından 1912'deki tutuklanması esnasında kendisini tutuklayan polise elinde tutuklama emri olup olmadığını sorunca polis hüviyetini çıkarıp gösterir. Bunu takip eden konuşmada yazar, karşısındaki adama kanun ve usulden bahsetmenin manasının olmadığını anlar. Dipnot: Metin 21 Kasım 1912 tarihli kayıt. Damat Ferit Paşa hükümeti tarafından 1919'daki tutuklanmasında ise yine tevkif müzekkeresi olmadan tutuklandığını ve sözlü olarak aldığı emir üzerine hareket eden polise amirlerinin icabında bu emri inkar edeceklerini ihtar etmesi üzerine polisin bir cevap veremediğini yazar. Dipnot: Metin 10 Mart 1919 tarihli kayıt. Bu iki tutuklanma tasvirinin önemi, devlet mekanizmasının bazı hallerde yazılı emir olmadan da hareket ettiğinin, yani devletin bazı fiillerinin arkada yazılı belge bırakmamış olabileceğinin en yetkili bir ağızdan ifade edilmesinde yatmaktadır. İkinci meşrutiyet devri gibi bazı veçeleri bu bakımdan hala son derece tartışmalı olan bir zaman diliminin tarihi için böyle bir tespit son derece mühimdir. 2.1.14 Siyasi olmayan konular. Mustafa Hayri Efendi günlüklerinde siyasi olmayan konuları da ele almıştır. Bunlar arasında Malta'daki Müslüman mezarlığı, İtalya'daki bir mağara, Ürgüp ve civarındaki eski eserler, meşhur şair Aşık Paşa'nın Garipname adlı eseri ve bazı ailevi meseleler sayılabilir. 2.2 Ana hatlarıyla ele alınan konular. Bir konu veya konular grubu, bütün metinde şaşırtıcı derecede özet geçilmiştir. Yazar, evkaf nezareti ve meşihattaki mesaisinden pek az söz etmiştir. Bunun sebebi tam olarak anlaşılamamakla beraber, kendi hizmetlerinden bahsetmekten çekinmesiyle alakası olabilir. 2.2.1 Yazarın evkaf nezareti ile meşihattaki hizmeti. Mustafa Hayri Efendi, evkaf nezareti ile meşihattaki hizmetleri hakkında o kadar az yazmıştır ki, hayatının bu veçelerinin bu çalışmada açıklığa kavuşturulması için başka kaynaklara ihtiyaç duyulmuştur. Meşihattaki mesaisine dair en dikkate değer kayıt, Sultan Reşat'ın 14 Kasım 1914 tarihinde ilan edilen Cihad-ı Ekber fetvasının bütün İslam ülkelerinde yayımlanıp dağıtılmasını irade eden 23 Kasım 1914 tarihli beyannamesinin yazılmasının hikayesidir. Metinde ne cihat fetvasının yazılışı ne de harbe giriş kararının perde arkası hakkında bir satır bulunmaktadır. Evkaf nezaretindeki mesaisine dair en dikkate değer kaydıysa, evkaf nezareti ile Defter-i Hakani Nezaretinin bugünkü Tapu ve Kadastro Müdürlüğünü birleştirme fikridir. 2-3 Çok az veya hiç ele alınmayan konular. Mustafa Hayri Efendi'nin günlükleri gibi bir siyasi belgede ne olmadığı, en az ne olduğu kadar mühimdir. Biz son derece büyük iki hadisenin günlüklerde kaydedilmemiş olmasını son derece dikkat çekici buluyoruz. Bunlardan birincisi Türkiye'nin harbe girmesi, ikincisi de Ermeni tehciridir. Yukarıda temas edildiği üzere yazar 1919 aralığındaki sorgusunda bu iki konuda ayrıntılı cevaplar vermiş olmasına rağmen ceryan ettikleri tarihlerde, günlüklerde bunlarla ilgili tek bir satırın bile bulunmaması ilginçtir. Yukarıda metnin dökümünü veren tablomuza baktığımızda yazarın 1913 Kasım'ı ile 1918 Kasım'ı arasındaki 5 yıllık zaman diliminde tuttuğu kayıtların toplam metnin ancak %5,66'sını yani pek cüzi bir kısmını teşkil ettiğini görürüz. Bu zaman diliminin metindeki ilk kaydın tutulduğu 1909'dan son kaydın tutulduğu 1922'ye kadar geçen toplam 13 yılın 1/3'ünden fazlasına tekabül ettiğini göz önünde bulunduracak olursak bu çarpıklık daha da iyi anlaşılır. Yani Mustafa Hayri Efendi Mahmut Şevket Paşa'nın öldürüldüğü 1913 yazından damat Ferit Paşa hükümeti tarafından tutuklanıp daha sonra da Malta'ya sürüldüğü 1919 baharına kadar geçen yaklaşık 5 yıllık zaman zarfında pek bir şey yazmamıştır. 1914 yılının siyasi bakımdan mühim sayılabilecek kayıtları, Mustafa Hayri Efendi'nin meşihata tayiniyle Veliaht Yusuf İzzettin Efendi'nin vehminden, 1915 yılınınkilerse Ziya Gökalp'in Türkçülük siyasetiyle yine Ziya Gökalp ile Marif Nazırı Şükrü Bey'in yazar aleyhindeki faaliyetlerinden bahsedenlerdir. 2-3-1 Türkiye'nin Cihan Harbi'ne girmesi. Bundan başka bütün bu süreç zarfında, hatta bütün metinde Osmanlı-Alman ilişkileri hakkında ayrıntılı tek bir kaydın bulunmaması da ayrıca dikkati çekmektedir. Bilindiği üzere Osmanlı İmparatorluğu'nda zaten öteden beri mevcut olan Alman nüfuzu, bilhassa Baba Ali baskını sonrası Enver Paşa'nın baş döndürücü siyasi yükselişine paralel olarak artmıştı. Bunun bir sonucu olarak da Avrupa'da çıkması uzun zamandır beklenen harpte İngiliz, Fransız ve Rus sömürgelerindeki Müslüman nüfusu, aynı zamanda Halife-i Müslümin olan Osmanlı Sultanı'nın yardımıyla sömürgeci efendilerine karşı ayaklandırarak savaş güçlerini zayıflatmak fikri, hem Almanya'da hem de Alman nüfuzunun yoğun olduğu çevrelerde yaygınlık kazanmıştı. Müttefik devletler de bunun farkındaydı ve cihat ilanının Almanların fikri olduğu propagandası o tarihlerde epey revaç bulmuştu. Ancak bizce bunun aslının olmadığını belirtelim. Hal böyleyken şarkiyat sahasında zaten kuvvetli olan Almanların devrin Osmanlı Şeyhülislamı ile hiçbir münasebetinin olmaması pek düşünülemez. O halde bunun izine günlüklerde neden rastlamıyoruz? 1914-1918 yıllarına ait kayıtların azlığından yukarıda bahsetmiştik. Yazarın istifa ettiği 1916 Mayıs'ından İzzet Paşa hükümetinde adliye nazırı olarak bulunduğu 1918 Ekim'ine kadar ki 2,5 yıla yakın zaman dilimine ait pek bir kaydın bulunmaması, bu dönemde siyaseten faal olmamasına bağlanabilir. Ancak aynı şeyi 1914-1915 yılları için söylemek mümkün değildir. Bu döneme ait günlük kayıtlarının eksiksiz olarak elimizde bulunduğu varsayımından hareket edecek olursak, ki bu aslında pekala mümkündür, bu halin ancak iki izahı olabilir. Birincisi Mustafa Hayri Efendi'nin Almanlarla olan temaslarını yazmamış olması, ikincisi ise bu temasların az sayıda ve muhtemelen dolaylı olması ve dolayısıyla kendisinin harbe giriş sürecinin bütün safahat ve teferruatına vakıf olmamasıdır. Biz ilk şıkkın doğru olabileceğini düşünmekle beraber bu ikinci şıkka da ihtimal vermekteyiz. Dipnot, mesela yukarıda işaret edildiği üzere yazar 16 Kasım 1914 tarihinde Berliner Tageblatt gazetesine verdiği bir mülakatta Cihad-ı Ekber fetvasından ümit edilen tesirden bahsetmiştir. Halbuki günlüklerde bu mülakata dair tek bir satır yoktur. Mustafa Hayri Efendi Almanca veya başka bir Avrupa dili bilmiyordu. Alman nüfuzunun yoğun olduğu seyfiye sınıfına değil, ilmiye ve mülkiye sınıflarına mensuptu ve ayrıca Alman nüfuzunun başlıca yerli temsilcisi olan Enver Paşa ile anlaşılan pek fazla bir teması da yoktu. Bundan başka tuttuğu günlüklerde kendisinin de açıkça belirttiği üzere İttihat ve Terakki'nin idari organı Merkez-i Umumi hakikatte Talat Paşa'dan ibaretti ve aralarında Mustafa Hayri Efendi'nin de bulunduğu diğer hükümet mensupları, mesela Babali baskını ve bunun Sultan Reşat'a önceden haber verilmesi vakalarında görüldüğü gibi, pek çok siyasi meseleden haberdar değildi. Gerçekten de bu konuların Merkez-i Umumi, cemiyet, hükümet ve hele hele Meclis-i Mebusan ve Ayan'da etraflıca müzakere edilerek karara bağlandığına dair elimizde en ufak bir kayıt yoktur. Bütün bunlardan ortaya çıkan sonuç, o dönemde 3-5 kişinin bütün vatanın ve milletin kaderini çizecek bazı kararları, kimseye danışmadan almış oldukları ve Mustafa Hayri Efendi'nin de bu 3-5 kişi arasında olmadığıdır. Harbe girişe dair yukarıda ele alınmış 3 kaynak daha vardır. Bunlardan ilk ikisi, Mustafa Hayri Efendi'nin 10 Aralık 1918 tarihinde vuku bulan ilk sorgusunun el yazması ve basılı kayıtları, üçüncüsü ise Mustafa Hayri Efendi'nin Mart 1920'de Malta Valisi Mareşal Plümer'le görüşmesinde beyan etmeyi planladığı noktalardır. İlk sorgunun el yazması ve basılı kayıtlarından çıkan sonuç, Türkiye'de başlangıçta bitaraflığın tercih edildiği, ancak bu esnada Almanların Türkleri harbe teşvik ettiği, kabinedeki nazırlardan yalnızca Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın harbe mütemail olduğu, Talat Paşa'nın dahi memleketin toprak kaybetmemesi şartıyla bitaraflığı tercih ettiği sonucu çıkmaktadır. Türkiye'yi harbe sokan ve Said Halim Paşa'nın istifasına sebep olan sonra vazgeçirilmiştir. Karadeniz Vakası'nın Harbiye Nazırı Enver'le Bahriye Nazırı Cemal Paşa'nın tertibi olduğu anlaşılmaktadır. Burada Talat Paşa'nın tavrına dair kaydın el yazması taslakta olup basılı versiyonda olmadığını ve bunun sebebini açıklayamadığımızı da belirtelim. Mareşal Plümer'le 1920 Mart'ında gerçekleştiği tahmin edilen görüşme öncesi alınan notlarda ise Türklerin harbe Rus tehlikesi karşısında yalnız bırakıldıklarından girdikleri belirtilmiştir ki bu hem tarihi bilgilerimizle hem Ruslara dair metindeki diğer kayıtlarla hem de yukarıda bahsedilen sorguda verdiği cevapla uyuşmaktadır. Dipnot: Bu görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmediğine dair kesin bilgimiz yoktur. İpşirli'nin yukarıda bahsedilen ansiklopedi maddesinde Mustafa Hayri Efendi'nin harp arifesinde yapılan bir kabine toplantısında harbin gerekliliğinde ısrar ettiği zikredilmektedir. Bakınız not 20. Mustafa Hayri Efendi'nin harbe giriş konusunda Almanlarla yapılan ilk müzakerelere katılıp katılmadığı ve katıldıysa etkisinin ne olduğu ve sürecin seyrinden ne kadar haberdar olduğu hakkında sağlam bir bilgimiz yoktur. Metinden elde edinilen umumi intiba, İttihat ve Terakki dahilinde Talat Bey etrafındaki küçük bir grubun, parti mensuplarının geri kalanlarının olanlara dair edindikleri bilgi ve dolayısıyla fikirleri kontrol etme imkanına sahip olduklarıdır. 2.3.2 Ermeni Tehciri. Metinde Ermeni tehcirine dair o dönemden kalma tek bir satırın dahi bulunmaması başka bir soru işaretidir. Bilindiği gibi 27 Mayıs 1915'te yürürlüğe giren Muvakkat Tehcir Kanunu'ndan yaklaşık bir ay önce 24 Nisan 1915'te İstanbul'da Ermeni cemaatinin siyaseten faal olan ileri gelenlerinin 200 kadarı, bu rakam gördüğümüz her kaynakta farklı verilmektedir, tutuklanarak Anadolu'nun içlerine gönderilmiş ve bunların büyük kısmı daha sonra öldürülmüştü. Ermenilerle iyi ilişkiler içerisinde olan az sayıdaki İttihatçı Türk'ten biri olan Mustafa Hayri Efendi'nin günlüklerinde bu konuyla ilgili o döneme ait tek bir satırın bulunmaması şaşırtıcıdır. Kendisi yukarıda işaret edilen sorgusunda bu konuyla ilgili bir soruya tehcir kararının sebeplerini izah edip uygulanması esnasında meydana gelen fecaiden Mebusan Meclisi Reisi Halil Bey'in Menteş'e kendisini haberdar etmesini ve her ikisinin Talat Bey nezdindeki girişimlerini nakletmek suretiyle karşılık vermiştir. Bu cevapta Ermeni partilerinin Anadolu'da Ermenistan kurmak istemesi veya Türkçülerin Turan siyaseti gibi konulardan tek bir satırla dahi bahsedilmemiştir. Yazarın gayrimüslimlerle olan iyi ilişkileri doğrudan doğruya Ermeni nazırlar tarafından Vilayet-i Şarkiye Komisyonu riyasetine tayininin teklifi, Ziya Gökalp ve Türkçülerle arasının başka sebeplerden dolayı da bozuk olması ve 1916 Mayıs'ında kaydettiği istifa sebepleri arasında Türkçülük siyasetinin imparatorluktaki Türklerle Türk olmayan unsurlar arasında sebebiyet verdiği nifak ve şikakı da sayması bu durumu oldukça anlaşılmaz kılmaktadır. Acaba yazar bu konu hakkında not tutmamayı mı tercih etmiştir, yoksa tuttuğu notlar elimizde mi değildir, bilemiyoruz. 3. Metinden çıkan başlıca sonuçlar. Peki metnin verdiği esas mesajlar nelerdir? İkinci Meşrutiyet devrinde Osmanlı İmparatorluğu hakkında metinden neler öğreniyoruz? İkinci Meşrutiyet devrinin siyasi hayatına dair metinden elde edilen bilgilerin büyük kısmı döneme ait diğer kaynaklarla dönemi ele alan tarih eserlerindeki umumi tasviri doğrular niteliktedir. Siyasi hayatın son derece şiddetli geçmesi, Osmanlı siyasi erkanının çapsızlığı, eskilerin tabiriyle kâht-ı rical, siyasetçilerin siyasi meseleler ve bilhassa devletin menfaatine alakadar eden mevzuları şahsi menfaatleriyle birleştirmeleri, İttihat ve Terakki Cemiyeti dahilindeki disiplinsizlik, muhalefetin iler tutar bir siyasi görüşünün olmayıp esas vasfının ve sebebi mevcudiyetinin ittihatçıları muhalefet olması, Rusya ve Fransa'nın Osmanlı düşmanı tavrı ve Osmanlı İmparatorluğu'nun harbe Alman tarafında girmesinin Rus tehlikesi karşısında yalnız bırakılması olduğuna dair söylenenler bu kabildendir. Bunlardan farklı olarak bildiğim kadarıyla ilk defa bu metinde derli toplu bir şekilde ortaya çıkan mühim sonuçlar ise 4 adettir. 1. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin idari organı olan Merkez-i Umumi Talat Bey'den Paşa ibarettir ve Merkez-i Umumi Talat Bey'in arzusuna aykırı olarak hiçbir şey yapamaz. Talat Bey, meclisle cemiyeti birbirine karşı kullanarak her ikisini de idare eder. Diğer bütün kaynaklarda zikredilen üç paşalardan Talat, Enver ve Cemal Paşa metinde eser yoktur. 2. Başını Ziya Gökalp'in çektiği Türkçülerin esas gayesi, dinde reform kisvesi altında dine hizmet eden başlıca kurumları esasından yıkarak dini ortadan kaldırmaktı. Bu kurumların başlıcaları ise medreselerle evkaf nezaretiydi. 3. Türkçüler aynı zamanda Türk ve Türk olmayan Osmanlı tebaası arasına nifak ve şikak girmesinden de mesuldürler. 4. Mustafa Hayri Efendi'nin tanıyıp günlüklerinde bahsettiği gayrimüslim mebusların Osmanlı İmparatorluğu'nun bölünmesine yönelik faaliyetlerde olduğuna dair herhangi bir emare yoktur. Bu 4 sonuçtan ilk 3'ü açık açık kağıda dökülmüş olup, 4.'sü bütün metni okuduktan sonra ortaya çıkmaktadır. Dipnot, metin yazarın istifasından bahsettiği 6 Mayıs 1916 tarihli kayıt. Bunlar 2. Meşrutiyet devri ve bilhassa İttihat ve Terakki Cemiyeti hakkında şimdiye kadar bilinenlere taban tabana zıt, kaynakları itibariyle de yabana atılamayacak, ezber bozucu nitelikte sonuçlardır. Herhangi bir tarihi devir veya mesele hakkında tek bir kaynağa dayanarak hüküm vermek doğru olmasa da, bu sonuçların böyle bir kaynaktan çıkmasının şimdiye kadar bildiklerimizi gözden geçirmeye vesile olması beklenebilir. 9. ayrımın sonu, sayfa 102.